Dördüncü remiz. Ey dünya perest insan. Dünya perest, dünyaya tapan, dünyaya bağlanan. Yani insanlar dünyaya tapar mı? Biliyorsunuz tapmak kelimesi itikadi anlamda kullanılıyor genellikle. Ama insanın ameli anlamda da tapması olabilir. Ne demek? Mesela bir insan midesi için haramlara giriyorsa şikemperesttir bu adam. Yani tabiri caizse batnına tapıyor. Lezzetine tapıyor denir. Evet, buradaki menittehaze ilahu heva ayeti kerimesi var çünkü. Hevasını ilah edinenleri gördüm mü de illa da kafir olmak gerekmiyor. Müslümanlar da şirki hafi dediğimiz hataya düşebilirler. Onun için dünya perest insan Müslüman da olabilir. Allah korusun. Bir kadına taparcasına sevebilir. Bir makama taparcasına sarılabilir. Feda edemiyorsa hakikatlere, hakka ve hakikate makamını, bir malına, bir mülküne, hatta arabasına, hatta saçına, hatta yüzündeki şekillere, yüzümde buruşma var diye adam dünyası kararıyor. Dişleri döküldü diye hayatı kayıyor. Pantolonun izleri bozulmasın diye namaz kılmıyor. Bak, perestlik çok. Onun için herkesin alacağı ders var. Dünya, ey dünya tapan insan deyince sadece itikadi anlamda Allah'ı reddeden ve Allah'tan başka varlıklar ilah kabul edenleri düşünmeyelim. Onlar da dünya perestir ama her Müslümana da kendine has alabileceği dersler olabilir. Şimdi çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmündedir. Mesela üstadımız diyor ki ölüm gelse başkasına verir. Mesela latifelerimizde sorulur. İşte ya senin de cenazeni kaldıracağız. Bir cenazeye gidiyoruz. Yanımızdaki senin de, ya benim de cenazemi kaldıracaklar diyemiyor. Senin de başkasına veriyor hep. Dolayısıyla senin dünyam dediğin, yaşadığın hayat dediğin şey nedir? Dar bir kabirden ibaret. Hatta o dar kabir bile geniş. Anlatılacak şeye göre. Bakın. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için, şişe cam demek yani, ayna demek, birbiri içinde inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Mesela şöyle düşünün, siz oturduğunuz, bulunduğunuz yer kabir gibi dar olsun. Yani sağınızda birkaç santim var, solunuzda birkaç santim. Ama sizin bulunduğunuzun sağ tarafı ve sol tarafı iki aynayla yan yana, karşı karşıya durmuş. Sizin sağınız da sonsuz görünür, solunuz da sonsuz görünür, değil mi? Sağda da kendinizi görürsünüz, solda da kendinizi görürsünüz. Nereye baksan sen varsın. Ve sağın da kapalı değil, solun da kapalı. Benzetmeye bakın. Senin diyor dünyan aynen böyle. Hakikat noktasında senin sağ tarafın birkaç saniyedir ve birkaç santimdir. Arkasında cam var. O cam içinde sen yoksun. Veya sol tarafa bak. Sol tarafında da cam var. Ayna var. Aynanın içinde sen var mısın? Yoksun. Hayali o. Vehim. Gerçek değil. O sadece gölge. Nasıl ki insanın sağında ve solunda. Harika bir örnek. Bunu Üstad Hazretleri birinci mektubun dördüncü sualinde daha detaylı, daha uzun ve daha güzel örnekler açıklıyor. Burada daha kısa geçiyor. Ama burada vereceği başka bir örnek var çünkü. Ne diyor? Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmündedir. Şimdi bu iki aynanın ortasına duran bir insan kendisinin çok geniş bir alemde durduğunu ve hem geleceğin kendisine ait olduğunu hem de geçmişin kendine ait olduğunu zanneder. Ama hakikatta ne geçmiş var ne gelecek var. Sadece dar bir aynanın iki aynanın ortasına sıkışmış bir halette yaşıyor. Bunu niye veriyor? Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içinde inikas edip yani yansıyarak birbiri içinde yansıma kanunuyla Allah'ın yarattığı yansıma kanunuyla göz görünceye kadar genişliyor. Bu tarafı da göremiyorsun çünkü binlerce insan sağında kendin yani binlerce insan solunda deneyin bunu. Emin olun ben düşündüm iki ayna getirip denemeyi de belki şartlar müsait olmaz diye. Deneyin bunu. Hatta bu dersi böyle yapmak lazım. Deneyeceğiz yani. İki tane aynaya koyacağız yani sağımıza solumuza bakacağız böyle. De böyle bakacağız. Daracık yer nasıl genişlemiş değil mi? Ama gerçek mi genişlik? Hayır. Kabir gibi dar iken bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman, bakın şimdi. Şimdi ben diyor, şu anda iki tane aynanın ortasındayım. Bir aynam geçmiş zaman, bir aynam gelecek zaman. Geçmiş zaman nerede? Geçmiş zaman geçti bitti. Şu anda derse başlar, sohbete başlar yaklaşık 40 dakika olmuş. 40 dakika öncesi yok. Peki 40 saniye öncesi var mı? Hayır. 40 salise öncesi var mı? Yok. Bir dakika öncesi yok. Peki bir dakika sonrası var mı şu anda? Yok. Arkamda da ayna var. Yani geçmişte. Solumda da ayna var. Yani arkamda da ayna var, önümde de ayna var. Ne geriye gidebiliyorum ne arkaya gidebiliyorum. Sadece bulunduğum anı yaşıyor. Ama insan geçmişini de varsayıyor. Gelecekte olmayan şeyleri de varsayıyor. İşte bu hata ile geniş bir alem gibi görüyor hayatını, dünyasını. Halbuki dünyası iki camın ortasında sıkışmış, daracık bir alem. Kabir bile ondan geniş. Kabire girenler var mı? Hayalen de olsa. Ben epeyce bir kabirde insanlara böyle arkalarını toprakla doldurdum. Sonra üzerlerini böyle tahtalara kapattık. Ne kadar dar bir alem değil mi? Ne kafasını kaldırabilir, ne sola dönebilir, ne sağa dönebilir. İşte dünyayı buna benzetiyor üstadımız. Aslında kabir dünya hayatı. Allah Allah. Kabir gibi dar iken bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geniş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi madum yani yok. Başka? Ve gayr mevcut asla bulunmadığı halde birbiri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatları açarlar. Hakikat hayale karışır. Madum bir dünyayı mevcut zannedersin. Ayna ile mukayese edelim. Aynanın içerisinde sen olmadığın halde var zannediyorsun. Sağ tarafın yok olmadı, yok olduğu halde. Sol tarafın da aynada kapalı, orta tarafta yok olduğu halde aynanın içindeki görüntüler, yansımalar sana varmış gibi geliyordu değil mi? Evet, ben de doğduğumdan bugüne kadar bütün hayatım geçmiş yok. Bundan sonra varsa eğer bir hayatım o da yok. Ama ikisini de varsayıyorum. Var zannediyorum olmadığı halde ve hayatı öyle yaşamaya çalışıyorum. Yarın yaparım. Nasıl yaparsın? Yarın ne ki? Bir dakika soran yok. Seneye. Ne senesi? Bak Allah Allah. Nasıl bir hat? İkinci bir örnek. Bununla ilgili harika bir tespit var. 19 inşallah. Nasıl bir hat? Sürati hareketle bir satık gibi geniş göründüğünden, yani ince bir ip alın elinize, ucuna da bir tane küçük bir şey bağlayın, hafif, böyle 5-6 gramlık. Şöyle hızlıca döndürün. Hızlı ama. Onu nasıl göreceksiniz siz? Şöyle bir plaka şeklinde görürsünüz değil mi? Büyük bir hat gibi görürsünüz şöyle. Mesela bazen pervanelerde vardır. Pervaneler böyle ince küçük pervaneler. Hızlı dönünce orayı nasıl görürüz biz? Her taraf kapalı gibi görürüz. Halbuki içinde dönen bir tek iptir. Bir ipi hızlı döndürün. Tabii böyle şeyin içine sabit tutun. Hızlı döndürün. Onun etrafı tamamen kapalı göreceksiniz. Öyle benzetiyor. Aslında ince bir ip var orada ama hızlı döndüğü için sanki her taraf kaplanmış gibi. Sen de hayatı öyle görüyorsun. Senin hayatın ince bir kıl kadar. Hatta Üstad Hazretleri bunu örnek verirken diyor ki, insan diyor, hakiki hayatı bulunduğu gündür. Namaz bahsinde. Başka yerde diyor ki, bulunduğun dakikadır. Daha sonra diyor ki, belki aşiredir. Yani saniyenin 100 binde, belki 200 binde biri. O kadar az bir an yaşıyorsun. Ama insanoğlu o ipin hızlı dönmesiyle sanki birçok alanı kaplamış gibi insan da geçmişini geleceğini varsayıyor. Olmadığı halde hayatı öyle değerlendiriyor. Hakiki vücudu ince bir hat olduğu gibi senin de dünyan hakikatçe dar. Fakat senin gaflet ve vehim ve hayalinle duvarları çok genişlemiş, o dar dünyada bir musibetin tahrikiyle kımıldansan, başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın. Adam şimdi kafasını şöyle bir sallamaya kalksa iki aynanın ortasında, nereye vuracak? Tık, aynaya vurunca Allah Allah diyecek, orada ben yok muyum? Evet, sen orada yoksun. Geçmişe şöyle bir vursa yine kafasına tık edecek, Allah Allah ben geçmişte yokmuşum. Ne gelecekte varım, ne geçmişte varım. İşte diyor, insanın başına gelen bir musibet, bir bela, bir sıkıntı, bir ızdırap vurunca hop, aa ölümlüymüşüm ben. Meğer geçmişte yokmuş, gelecekte yokmuş. Meğer benim hayatım çok faniymiş, çok kısaymış diyerek. Ama gönül ister ki bir hayat boyu, bir ömür boyu böyle yaşayalım, değil mi? Onun için dinimizin bize öğrettiği güzel şeyler var. İnsan her an yaşama ihtimaliyle, hayatta kalma ihtimaliyle hayatını, dünyasını tanzim etmeye çalışır. Ama her an ölebilir ihtimaliyle ahiretini dizayn eder. Böylece iki kanatlı bir kuş gibi inşallah hem dünya hayatında mutlu, hem ahiret hayatında inşallah mutlu olabilir inşallah. Evet, başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki o geniş dünyan kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Yani dar bir köprüden geçerken ne sağa gidebilirsin ne sola. O köprüden gitmek zorundasın. Aynı onun gibi. Kabirde ne yukarı çıkabilirsin ne aşağı inebilirsin. Ne kafanı kaldırabilirsin ne bacaklarını toplayabilirsin. Değil mi? Benzetmeler bize. Hayat da böyle. Ne bir an sonraki iş yapabilirsin ne bir an önce geçmiş işe dönebilirsin. Bulunduğun halde, bulunduğun zamanda, bulunduğun mekanda, bulunduğun hayattan sorumlusun. Hayatı buna göre tanzim etmek lazım. Evet. Hatta çaydan, hayatın çaydan daha süratli akar. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir. İşte insan dediğimiz varlık bu değil. Bu bizim bedenimizle alakalı bir yaşayış. Hayvanlarla ortak olan özelliklerimizi ilgilendiren bir durum bu. Bitkilerle ortak olan özelliklerimizi ilgilendiren bir durum. Çünkü insan nebati, hayvani, meleki, şeytani ve insani. Aslında insan dediğimizde hem meleki, hem şeytani, hem rahmani, hem nefsani, bütün duyguları taşıyor. Dolayısıyla insanda hem bitkilerin hayatı var, hem hayvanlarla ortak hayatımız var. Hayvanlar da mesela yerler içerler, büyürler, çoğalırlar, ürerler. Bitkiler de bir çekirdekten mesela bitki olarak büyür, gelişir. İnsan da bir tohumdan. Bu anlamda insan da bitki gibidir. Büyüyor yani, gelişiyor. İnsan da hayvanlar gibidir, ortak özellikleri var. Ama işte bitkisel ve hayvani özelliklerimiz bu kadar. O halde bu cismani hayatı bırak. Üstad Hazretleri bunlara çok güzel örnekler veriyor. Sana diyor kaç defa söyledim hayvan gibi olamazsın. Çünkü diyor hayvanın ne geçmişten elemi vardır ne gelecekten endişesi vardır. Bulunduğu halde aldığı lezzet tamdır. Ama insan insaniyet alakadarlığıyla, insani vasıflarından dolayı geçmişten üzüntü, elem, keder, gelecekten endişe ve korku. Onun için insan hayvandan daha büyük lezzet alamaz. Aldığı bütün lezzetler hayvan lezzeti yetişemez. Hayvani olarak ya. O zaman çık hayvaniyetten. Sıyrıl oradan. Seni sen yapan o bedensel özelliklerin değil. Hayvanla ortak olan özelliklerin değil seni sen yapan. Nedir o zaman? Kalp ve ruhun derece-i hayatına gir. Bunu merak ettim. Kalp ve ruhun derece-i hayatına girmek nasıl açıklanabilir? Bu konu çok sorulur. Risale-i Nur'da geçen ve çokça sorulan bir cümledir bu. İnsanın kalp ve ruhun derece-i hayatına çıkması ne demek? Burada üstadımızın bir cümleyle bunu özetlediğini gördüm. Okuyuvereceğim. İnşallah istifadeye medar olur. Tam da konumuzu anlatan bir yer. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer. Fakat süratte birbirine mütefavittir. Mesela insandaki cisim, beden yani, Nefis, kalp, ruh daireleri öyle mütefavittir. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, yani bedensel olarak senin varlığı nedir? Bir gün. Hatta daraltacak bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli madum ve meyyit bulunduğu halde, yani geçmişte ölü, gelecekte ölü. Evet, kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daire-i vücudu ve hayatı geniştir. Hayalen ben yarını düşünebiliyorum. 10 sene önce bir dostumla yaptığım bir sohbetten lezzet alabiliyorum. Ama beden alamıyor o lezzeti. Ruh alıyor. Ramazan'da inşallah umreye gideceğim diyor. Şimdiden umre heyecanını yaşıyor. Ya bir ay sonra gidecek. Değil mi? Seneye diyor bana inşallah hac çıkacakmış. Al bak. Yani 10 sene sonra. Ne diyor? Cennette görüşeceğim. Ya binlerce sene sonra belki olacak. Cennetteki bir hayat. Şimdi adamı heyecanlandırıyor. Bak ruh için geçmiş, gelecek diye bir alem yok. Hepsini aynı anda yaşayabilir. O zaman diyor, bir anla sıkışan, dar olan, kabir gibi olan bedenin hayatına niye hayatını sıkıştırıp da kendini mahvediyorsun? Çıkır oradan, çık. Takılma oraya. Ruhun ve kalbin hayatına çık. Tabi bunu nasıl olacağını anlatacak şimdi. Evet. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire azime, daire hayatına ve vücuduna dahildir. İşte bu istada binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan, hayatı kalbi ve ruhiye medar olan. Abiler bunları ezberleyelim. Bir insanın hayvani özelliklerinden sıyrılarak melekleri de geçeceği bir ruh ve kalp hayatına ulaşmasını 4 tane örnek verirsen, 4 tane şey koyuyor tabiri caizse, merdiven. Tabii herkesin bu merdivenleri sonsuz. Ama her zaman bu merdivenleri çıkacak gideceğiz. 1. Marifet-i ilahiye. Allah'ı ne kadar tanırsak, isimleriyle, sıfatlarıyla, şuunatıyla, asarıyla, efaliyle, ne kadar Rabbimizi tanırsak, o kadar kalp ve ruhun derece hayatına çıkıyoruz. 2. Onun için demiş ki Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir'in imanı bir kefeye, ümmeti Muhammed'in imanı bir kefeye konsa, Ebubekir'inki ağır gelir demiş. Marifet-i ilahiye. 2. Muhabbeti Rabbaniye. Allah'ı tanıdıkça sevginiz artacak. Bu onun neticesi. Tanımak sevgi netice veriyor. Peki, Allah'ı sevince, tanıdıkça sevmeye başladınız da, sevince sonuç 3. Ubudiyeti Subhaniye. O Zat-ı Zülcelal'e eşi benzeri olmayan o Zat'a ubudiyet, kulluk. Üstad Hazretleri kulluğu tarif ederken Allah, ibadet tarif ederken diyor ki emir dairesinde hareket etmek ve inşallah haramları terk etmek. Çünkü diyor Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uymak ibadet olduğu gibi, ubudiyet olduğu gibi haramlarından sakınmak da ubudiyet. 2 kanatla gidilirmiş. Feraiz-i diniye imtisal ve nevahi şeriyeden iştinap. Haramlardan sakınmak, farza yerine getirmek. Elden geldiği kadar Peygamber Aleyhisselam sünnetine riayet etmek. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyurmuş. Eğer Allah'ı seviyorsanız Peygamber'e uyacaksınız. Ta ki Allah da sizi sevsin. Şimdi buradaki şeyi özetleyelim. Demek ki Allah'ı tanıdıkça muhabbetimiz artacak. Muhabbetimiz arttıkça ubudiyette, kullukta, peygamberimize benzemede mesafe kat edeceğiz. 4. de marziyat-ı rahmaniye. Bu da bizi Allah'ın rızası mertebesine ulaştıracak. İşte kalp ve ruhun derece hayatına çıkmak buyurmuş. Eğer bunlar yapılmıyorsa hayvansal hayatta kalıyoruz. Yani kediler köpekler gibi. Ama onların aklı olmadığı için onlar lezzet tam alıyorlar. Bizim aklımız olduğu için onlar gibi dolamıyoruz. Hafazan Allah. Madem hayat bu, maddi hayatın, öyleyse dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvan hayat böyledir. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına çık, gir. Tevehüm ettiğin geniş dünyadan, yani sen maddi olarak geçmişte gelecekte yoktu. Hayalen olmayan bir şeyi niye farz ediyorsun? Bırak. Olmayan bir şey zaten yoktur. O zaman diyor ondan nereye çıkarsın? daha geniş bir daire hayat, bir alemin nur bilirsin. Ne dersin? Beni yaratan zat bakidir. Ben de baki cilvesi de mazharım. Bende de bir beka var. Ebediyet arzusu var. Öyleyse beni yaratan zat ebedidir. Bana ebedi bir hayat verecek. Bir an bile yaşamak yeter. Ebedi hayat için yeter. Bir an yaşamak. Onun için bir anı seyyale yeter demiş bazı ehli marifet. Ya. Yani o zaman hayatın çoğuna azına bakılmaz. Madem bir an yaşamak ebedidir, bitti. Milyon sene ebter hayata müreccahtır. Milyon sene, milyar sene fani hayata müreccahtır. Yani. Mukayese edilmez canım. İşte derece-i hayata çıktığımızda ruhun ve kalbin, o zaman bedensel yaptığımız meşru işlerde helal oluyor. Uyuman ibadet, yürümen ibadet, yemen ibadet, içmen ibadet. Evet. Gülmen ibadet. Evet. İşte o alemin anahtarı marifetullah, Allah'ı tanımak ve vahdaniyet sırlarını ifade eden Allah'ın birliğini, varlığını, sıfatlarını, isimlerini, şuunatını inşallah ifade eden La ilahe illallah. Neden La ilahe illallah dedi? Bunu ifade edeyim. Üstad Hazretleri diyor ki La ilahe illallah bir tevhid cümlesi. Ancak içinde Esma-i İlahi adedince tevhidler vardır diyor. Ne demek yani? Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Evet, hemen oraya koy ilahenin yanına. La Rabbe illahu. Allah'tan başka hiçbir Rab yok. La Kadira illahu. Allah'tan başka hiçbir Kadir yok. Allah'tan başka hiçbir mürebbi yok. Allah'tan başka hiçbir hayat yok. Allah'tan başka hiçbir varlık yok. Evet, her şey onun var etmesiyle demek ki. Oldu değil mi? Ne kadar tevhid varsa diyor, hepsi La ilahe illallah'ın içinde bin bir tevhid buraya derc edilmiş. İşte bunu öğrendikçe, öğrendiklerimiz Allah-u Teala'yı daha iyi tanımamıza ve daha çok sevmemize, sevdikçe ona daha çok kulluk etmemize ve daha çok kulluk ettikçe de daha çok Allah'ın bizden razı olmasına, işte bu dereceyi kalp ve ruhun hayatına çıkmak manasına geliyormuş. Kelime-i kutsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Bu maden işlemeye benzemez. Adam altını işliyor, sanat eseri yapıyor değil mi? Daha kıymetli. Elması işliyor, daha kıymetli. Ya bir taş, taş iken işlenir ve 10, 20, 30, 40 katına çıkarsa, bu insan kainattan daha değerli. Allah'ın en antika sanatı olan bu varlık işletilirse hangi değeri kazanır? Ancak ebedi bir zata muhatap olma mertebesiyle ancak insan değer kazanır. Ve öyle yüksek bir mertebe çıkar inşallah. Cenab-ı Hak bize bu ruhu hissetmeyi ve hissettiklerimizi yaşamayı nasip etsin. Allah rızası için El Fatiha.